Ayrım 27, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 292. Subay sessizce nöbetçi kulübesine gelerek kapıya vurdu. Şaşıran Çinli iskemlesinden fırlayıp kapıyı açtı. "Oh, beni şaşırttınız efendim. Demek içeride kilitli kaldınız, hemen kapıyı açayım." Subay sakindi. "Gelen adam kimdi?" "Bir yabancı efendim, bir Fransız iş adamı. Tekstil bakanı ile yemek yiyecekmiş ama arabası bozulmuş. Çok üzülmüştü, utandığını söyledi."
"Hangi bakan?"
"Bakan Wang Zhu'dan söz etti sanırım."
"Sen lütfen dışarıda bekle."
"Peki efendim, kapıyı açayım mı?"
"Biraz sonra."
Subay küçük masadaki telefonu açtı. "Tekstil bakanı Wang Zhu'nun numarasını rica edeceğim." Numarayı alınca teşekkür etti. Bu kez yeni numarayı çevirdi. "Bakan Wang Zhu'yu rica ediyorum."
Öfkeli biri, "Ben Wang Zhu diye söylendi, kimsiniz?"
"Ticaret bürosundan bir katip efendim, sizden söz eden bir Fransız tüccar."
"Amanın, yine o ahmak Ardison mu, bu kez ne yapmış?"
"Onu tanıyor musunuz efendim?"
"Keşke tanımasaydım, kendini beğenmiş budala, kibirli ahmak, durmadan bir şey istiyor."
"Onunla bu gece yemek yiyecek miydiniz efendim?"
"Budalayı sakinleştirmek için böyle söylemiş olabilirim. Aptal zaten sadece işine gelen lafları anlıyor. Çincesi de çok bozuk. Belki de benim adımı kullanıp iyi bir lokantada yer bulmaya kalkmıştır. Her ne istiyorsa verin. Üçüncü sınıf malzemeye o kadar fazla para önermeseydi, onu ilk uçakla Paris'e geri yollardım. Beni rahatsız etme, konuklarım var. O herife ne isterse ver."
İçi rahatlayan subay çıkıp nöbetçinin yanına gitti.
"Doğru söylemişsin, artık kapıyı açabilirsin."
"Hemen efendim." Nöbetçi cebinden anahtarlarını çıkardı. "Yalnız dışarıda hiç araba yok."
"Telefonla araba çağırdım. 10-15 dakika sonra gelir."
"Korkarım ben o zaman burada olmayacağım efendim. Nöbeti devralacak askerin bisikletinin ışığını görüyorum."
Subay mırıldandı. "Ben burada bekleyeceğim." Birden sesi sertleşti. "Sana bir şey söyleyeceğim. Burada uyuyakalmışım. Bu güzel yerde uyuduğun duyulursa çok utanırım. Ağzını sıkı tutmalısın."
"Tabii efendim, ömrümde sizi görmüş değilim."
"Peki, gidebilirsin."
Born ağaca attığı çentiyi görerek arabayı çevirip iki çamın arasına soktu. Farları söndürüp çıktı. Hemen dalları kırarak otomobilin üstünü örttü. Bu işi bitirdiği sırada Beijing yolunun dibinde bir yerde ışıklar belirdi. Yere uzanarak gözetledi ve kısa süre sonra üstüne bir bisiklet bağlanmış bir araba önünden geçti. Kısa süre sonra da etrafa derin bir sessizlik çöktü. Araba dönemeci geçip durmuştu. Born biraz bekledikten sonra karanlıklarda ilerledi ve sırt çantasını gömdüğü yerden çıkardı. Ceketini ve beyaz gömleğini çıkararak siyah balıkçı kazağını giydi. Avcı bıçağını koyu renk pantolonunun beline taktı. Arasına 30 santim uzunluğunda çelik tel takılı çift makarayı aldı. Hong Kong'da yaptığından daha mükemmel bir ölüm silahıydı bu. Avına iyice yaklaşabilirse çok işe yarardı. Teli eşit şekilde makaralara sardı, sonra makaraları pantolonunun arka cebine soktu. Kalem biçimi elektrik fenerini, ince uzun Çin hava fişeğini, 3 kutu kibrit ve küçük tel makasını da ceplerine yerleştirdi. Aldığı başka giysileri iyice bükerek ip gibi yapıp sırtına taktı. Belindeki kayışı da buna göre ayarladı. "Onu yakalayacağım Mary, yemin ederim yakalayacağım. Böylece eski yaşamımıza döneceğiz. Seni çok seviyorum."
Jason Bourne beyaz gömlek ve tweed ceketini sırt çantasına koyarak yine toprağa gömdü. Sonra ağaçların arasından süzülerek dönemece gitti. Üstüne bisiklet bağlanmış araba orada duruyordu. Ön camına da büyük bir kağıt takılmıştı. Yaklaşıp okuyunca kendi kendine güldü. "Bu hükümete ait bozulmuş bir araçtır. Bu arabaya ilişmek ciddi bir suç sayılır. Bu aracın çalınmasının cezası da idamdır."
Gölgelere gizlenerek döndü ve bu kez projektörle aydınlatılan demir kapının önündeki boş yere geldi. Birden sesler duyarak geriledi ve dalların arasına daldı. Çinli subay ve eskisinden çok genç bir nöbetçi kulübenin arkasından çıkmışlardı. Nöbetçi bisikletini dayayacak bir yer arıyordu. Subay da küçük telsiz radyoyu kulağına götürmüş dinliyordu. Subay aleti kulağından çekip antenini içeri soktu.
9'dan sonra gelmeye başlayacaktır. 3'er dakika arayla 7 araba.
Ya kamyon?
O en son gelecek.
Nöbetçi saatine baktı. Öyleyse sen arabayı al. Telefonla ararlarsa ne yapacağımı biliyorum.
Birden sesi sertleşti. Haydi git.
Subay şaşırdı.
Bazen senin gibi sivilleri anlamakta güçlük çekiyorum.
Yanılıyorsun. Ben aslında sıradan biri değilim. Gerçek Çin'de Kuomintang'ın bir yüzbaşısıyım.
Jason Bourne kulaklarına inanamadı. Bu inanılacak gibi değildi. O genç asker gerçek Çin'de Kuomintang'ın bir yüzbaşısıyım demişti. Gerçek Çin neresiydi? Tayvan mı? İki Çin savaşa mı girmişti? Bu korkunç bir şey olurdu. Uzak Doğu bu yüzden yok olup giderdi. Bir katili ararken korkunç bir gerçekle karşılaşmıştı. Bu düşünülemeyecek kadar dehşet verici bir durumdu. Şimdi bunu unutup sadece katille ilgilenmeliydi. Kolundaki saate baktı. 9:06 vardı. Yani çok kısa zaman içinde belirli şeyleri halletmesi gerekiyordu. Subay bisiklete binip uzaklaşana kadar bekledi. Sonra ağaçların arasından çıkarak kuş cennetini çevreleyen tele yaklaştı. Bu en fazla 3,5 metre yüksekliğindeydi. Çelik tellere dikenli teller dolanmıştı. Elini cebine atarak küçük tel kesici makası çıkardı. David Webb bu kadar umutsuz, Jason Bourne böyle efkeli olmasaydı bu işi asla başaramazdı. Tel öyle her yerde görülen sıradan bir şey değildi. Dünyanın en azılı mahkumlarının kaldığı hapishaneleri çevreleyen teller bile bu kadar kalın ve sağlam olamazdı. Büyük bir güç kullanarak telleri teker teker tutup kesti. Üstünden terler akarken yere uzanıp sürünerek içeriye girdi. Saat 9:08 geçiyordu. Dizüstü doğrularak yine tele tutunup bekledi. Gücünü biraz toplayınca parkın kapısına doğru gitti. Birden ilk araba göründü. 1960'lardan kalma bir Rus Zia limuzindi. Otomobil park yerine gidip nöbetçi kulübesinin sağında yerini aldı. 6 adam inerek kuş cennetinin ana yolu olduğu anlaşılan patikada ilerlediler. Ellerindeki elektrik fenerleri yolu aydınlatıyordu. Jason dikkatle baktı. Kendisi de daha sonra o yoldan gidecekti. 3 dakika sonra gelen arabada Zia'nın yanına park etti. Arkada oturan 3 kişi inerek gitti. Önce sürücüyle bir erkek konuşuyorlardı, sonra onlar da indiler. Bourne kendine hakim olabilmek için bütün iradesini kullanmak zorunda kaldı. Öndeki yolcu uzun boylu, ince, bir kedi kadar çevik bir erkekti. Aradığı katildi o. Kaitak'ta başarısızlığa uğrayan ve kendisini gören katil karşılık vermiş ve Beijing'deki tuzağı hazırlamıştı. Katille sürücü de uzaklaşıp gittiler. 18 dakika sonra 6 otomobil de park yerindeydi. Yolcular inerek kuş cennetinin ağaçları arasında gözden kaybolmuşlardı. Sonunda üstüne branda örtülmüş bir kamyon da kapıdan girdi. Bir daire çizerek son arabanın yanına park etti. Jason'la araç arasında en fazla 18 metre vardı. Kamyondan elleri ayakları ağızları bağlı kadın ve erkekler çekilerek aşağıya indirildiler. Hepsi de yerlere yıkılarak can acısıyla inlemeye başladı. O sırada bağlı adamlardan biri yanına yaklaşan ufak tefek Çinli muhafızı itip yere devirdi. Beyaz bir erkekti. Bourne donup kaldı. O Dan Jü'ydü. Fransızın yüzü yara bere içindeydi ve gözleri şişmişti. Kendisini toplayarak ayağa kalktığında sol bacağı bükülüyordu. Bacağı kırılmış olmalıydı. Ama yine de kendisini zorlayarak ayakta kaldı. Bourne bir şey yapması gerektiğini düşündü. Medusa'dayken böyle durumlarda işaret verirler, yere çakıl taşları atarlardı. Evet, bir şey bulup iyice ileriye atmalı, sonra harekete geçmeliydi. Bourne gölgelerde diz çökerek bir avuç çakıl taşı alıp ayağa kalkmaya çalışan insanların tepesine attı. Taşlar arabaların üstlerine çarparak ses çıkardı ama bağıran inleyen insanların gürültüsü bunu bastırdı. Bourne bir avuç taş daha attı. Dan Jü yine yere devrilmişti ama bu kez ağır ağır dönerek Bourne'un gizlendiği yöne baktı. Echo eski günleri anımsamıştı. Bourne başını hafifçe ileriye uzattı. O anda yüzü gölgelerden çıktı. Echo onu gördü. Fransız güçlükle ayağa kalkarak arkasını döndü ve yaklaşan muhafıza baktı. Jason Bourne yakalanmış getirilen insanları saydı. Orada 2 kadın ve Echo dahil 5 erkek vardı. Her birini bir asker belinden çıkardığı copla iterek yürümeye zorluyordu. Onları patikaya doğru götürüyorlardı. Fransız yine yere düştü ama bu kez düşüşü bir tuhaftı. Bağlı ellerini yere dayamıştı. Bourne onun yerden çakıl taşları aldığını fark etti. Dan Jü muhafız yaklaşana kadar yine Bourne'dan yana baktı. Bu bir işaretti. Echo elindeki taşları teker teker yere atacaktı. Böylece Medusa'daki arkadaşı onun gittiği yönü belirleyebilecekti. Kuomintang'daki yüzbaşı kapıyı kilitlerken Jason avcı bıçağını çekerek sessizce koşup kamyonun gölgesine sığındı. Genç nöbetçi bir telsiz çıkarmış biriyle konuşuyordu. Nöbetçiyi öldürüp telsizi de alması gerekiyordu. Adamı bağlayıp ağzını da tıkayabilirdi ya da öldürürdü ve bir tehlike eksilmiş olurdu. Bond çömelerek bıçağıyla kamyonun ön lastiğini kesti. Bu inerken koşup arka lastiği de parçaladı. Bunu sıradaki araba izledi. Gölgelerin arasında koşan Jason sırayla bütün lastikleri kesti. Sadece Zia'yı bıraktı. Çünkü bu nöbetçi kulübesinin yakınındaydı. Sıra nöbetçiye gelmişti. ''Onu öldür. Her adımını gizlemelisin. Her adım seni karına geri götürecek.'' Jason usulca Rus arabasının kapısını açıp freni boşalttı. Yine kapıyı sessizce kapattı. Olanca gücüyle arabayı itti. Zia hareket ederek gidip tellere çarptı. Jason eğilip elini pantolon cebine attı. Nöbetçi gürültüyü duyarak kulübeden çıkıp koştu, etrafına bakındı. Tellere takılıp kalan Zia'yı görünce suçu arabada bulurmuş gibi başını salladı ve kapıya doğru gitti. Bourne iki elinde makaralarla karanlıklardan fırladı. Teli nöbetçinin boynuna takıp sıkması sadece 3 saniyesini aldı. Kuomintang'ın yüzbaşısı ölmüştü. Bourne onun belinden telsizi aldı, sonra üstünü aradı. Daima işe yarar bir şey bulma olasılığı vardı. Yanılmamış olduğunu anladı. Bir silah buldu. Bu Mao'nun mozolesinde başka bir Çinli'den aldığı tabancanın eşiydi. Hem bunun susturucusu da yerindeydi. Sonra cüzdana baktı, içinde para ve ölen adamın güvenlik örgütünden olduğunu belirten bir belge vardı. Hemen cesedi sürükleyerek Zia arabanın altına soktu. Bunun lastiklerini de kesti, kulübeye girerek etrafı araştırdı. Bir çiviye takılı anahtarları kaptı. O sırada telefon çaldı, nöbetçi telefonla ararlarsa ne yapacağımı biliyorum demişti. Telefonu açarak boğuk bir sesle Jin Chang dedi. Merhaba saldırgan kelebeğim. Konuşan cahil olduğu anlaşılan bir kadındı. Bu gece kuşların nasıl? Onlar iyi ama ben iyi değilim. Sesin de tuhaf. Sen Wu değil misin? Soğuk almışım ki dakikada bir koşup kusuyorum. İçim dışıma çıktı. Çok bitkin gibisin. Seni yarın gece ararım. Kalbim solan bir çiçek gibi kuruyor. Kadın kaba sesle küfrederek telefonu kapattı. Jason'ın gözleri bir köşede duran zincirlere takıldı. Çin'de pek çok şey bozuluyordu. Bu da kapının kapanmaması halinde başvurulacak bir önlemdi. Zincir kapıya takılacaktı. Orada bir asma kilit de gördü. Aldığı anahtarlardan biri buna uymalıydı. Birkaç anahtarı denedi ve sonunda kilidi açtı. Telefonu da bir hamlede yerinden söktü, sonra zinciri alıp çıktı. Zinciri kapının iki yanındaki direklere geçirerek birkaç kez sıkıca doladı. Sonra asma kilidi taktı. Bunu açıp dışarıya çıkmak çok güç olacaktı. Hem sanılanın aksine zinciri ateş edip koparmak da kolay değildi. Kurşun sert çelikten sekerdi. Hatta ateş eden kimseyi öldürebilir ya da onun yanındakilerin hayatını tehlikeye sokabilirdi. Bourne dönerek patikaya gitti. Kalem biçimindeki cep fenerini yakıp avucunda gizleyerek öne eğilip yürüdü. Her 2-3 metrede bir çakıl taşı görüyordu. Birden yan yana 2 küçük taş olduğunu fark etti. Bu da bir işaretti. Yol dümdüz gidiyordu ama hemen sağda daha dar bir patika vardı. Damcu oradan saptıklarını anlatmak istemişti. Birden taşların arası çok açılmaya başladı. Bourne bunların bittiğini sanırken yine çift taş gördü. Orada da bir yol ayrılıyordu. Elinde az taş kalan Fransız yeni bir yöntem denemişti. Düz yolda gittikleri sürece taş atmamıştı. Sadece sapacakları zaman yere çift taş bırakmıştı. Ağaçların arasından kırlardan geçti, sonra çok dar bir yola geldi. Birden durarak elindeki feneri söndürdü. 100 metre kadar ileride bir sigaranın ateşini seçmişti. Bu ateş hareket ediyor, bir adam orada rahat rahat sigara içiyordu. Ama onu oraya bir nedenle bırakmış olacaklardı. Dikkatle ilerideki karanlıkları inceledi. Gözleri alışınca sık ormanda ağaçların arasından süzülen hafif ışıkları gördü. İleride meşaleler yanıyor gibiydi. Hemen yana saparak birbirine karışmış otların arasına daldı. Sessiz sedasız giderken yine de kuşları uyandırıyordu. Kanat çırpan kuşlar kaçıyor ya da havalanıyorlardı. Aşağıdaki nöbetçiye yaklaşabilmesi kolay olmadı. Bunun için 20 dakika gerekti. Tanrım! Bourne soluğunu tutarak durdu. Bağırmamak için kendini güç tutuyordu. Ayağı kaymıştı. Sol ayağının altındaki kaygan, kımıldayan, tıslayan yaratık en az 1,5 metre boyunda vardı. Giderek bacağına sarılıyordu. Paniğe kapılarak onu aşağıdan yakalayıp bıçakla gövdesini ikiye böldü. Yılan şiddetle sarsıldı, sonra gevşedi. Ayağına sarılı gövde de çözülüp yere düştü. Bourne bir an gözlerini kapatıp titreyerek öylece kaldı. Sonra yine eğilerek ilerledi ve yeni bir sigara yakmaya çalışan muhafıza yaklaştı. ''Bıçağı yerini bulmalı. Çinli ses çıkarmadan ölmeliydi. Adamla arasında 1,5 metre kadar bir şey kalana kadar yerde emekledi. Sonra bıçağı cebine koyup yine makaraları aldı. O da bir insan, birinin oğlu, kardeşi, babası. O düşman, o hedefin, başka bir şey bilmene gerek yok. Mary'e kavuşman için bu gerekli. Çinli yaktığı sigaradan ilk nefesi çekerken saldırdı Bourne. Tel soluk borusunu kesti ve nöbetçi cansız olarak yere yığıldı. Kanlı teli otlarla silerek doğruldu. Makaraları cebine soktu. Cesedi ayaklarından çekerek otların arasına gizledi. Bu arada üstünü aramayı da unutmadı. Çinlinin cüzdanından çok fazla para çıktı. Ayrıca cebindeki belge de güvenlik örgütünden olduğunu belirtiyordu. Bunlardan başka sadece turistlerle hükümetin ileri gelenlerinin alışveriş edebildiği dostluk mağazalarına ait bir kart buldu. Ölen adam bu mağazalardan alışveriş edebilen biriydi demek. Bu da tuhaftı. Kuş cennetine toplananlar ayrıcalıklara sahip kimselerdi. Rütbelerine, işlerine hiç uymayan birçok şeyden yararlanıyorlardı. Burada toplananlar gizli bir iş çevirmekteydiler. İçlerinde Beijing'in ileri gelenleri de vardı. Adamın belindeki silah diğer nöbetçilerininkinden farklıydı. Çok pahalı bir tür tabancaydı. Yine de çapı nöbetçinin silahınınkinden farksızdı. Bourne kurşunları çıkarıp cebine koydu ve tabancayı otların arasına attı. Sonra aralarından ışıkların süzüldüğü ağaçlara doğru gitti. Durup aşağıya baktı. Aşağısı bir hayli derindi. Çağlar önce kazılmış dev bir kuyuydu sanki. Bir dizi insan ellerinde meşalelerle bu acayip yeri aydınlatıyorlardı. David Webb kesik kesik soludu. O anda kusmak istedi. Ama kafasında bir ses emir veriyor, kendini toplamasını söylüyordu. Aşağıda bir ağacın dalına bir adam asılmıştı. Dala kollarından bağlanan zavallı korkuyla kımıldanıyor, bağlı ağzından hafif çığlıklar yükseliyordu. Mao ceketi ve pantolonu giymiş ince orta yaşlı bir adam onun önünde duruyordu. Sağ elinde kabzası mücevherli ince bir kılıç tutuyordu. 14. yüzyılda köyleri, kasabaları, kentleri yakıp yıkan savaşçıların kullandıkları tören kılıçlarındandı. Bağlı zavallının önünde duran adam dönerek seyircilere baktı. ''Beni dinle!'' diye bağırdı. Sesi tiz ve sertti. Bourne onu tanımıyordu ama bu yüzü unutmak güçtü. Kısa kesilmiş kır saçlar, soluk sıska surat ve korkutucu bakışlar. İnce adam sözlerini sürdürdü. ''Büyük kılıcın geceleri başlıyor. Bizi ele vermeye kalkanların hepsi cehenneme gidene kadar da devam edecek. Bu zehirli böceklerin hepsi kutsal amacımıza karşı geldi. Bu yüzden onların cezalarını büyük kılıçla vereceğiz.'' Adam ağaçtan sarkan Çinli'ye döndü. ''Sen sadece gerçeği söyle. Sen o batılıyı tanıyor musun?'' Adam hayır der gibi başını sallayarak inledi. Kalabalıktan biri bağırdı. ''Yalancı! Bugün o Tiananmen'deydi.'' Başka biri de atıldı. ''Gerçek Çin aleyhinde konuştu. Hukong Parkı'nda gençlerin arasında konuştuğunu duydum.'' Ağaçtaki adam asılı olduğu yerde sallandı. Oradaki insanların diktiği gözleri dehşetle açılmıştı. Bourne durumu anlamaya başladı. Burada bir grup toplanmıştı. Suçlu saydıkları kimseleri sözüm ona yargılıyor ve cezalandırıyorlardı. Suçları kanıtlanmayan insanlar idam ediliyor. Büyük kılıcın geceleri başlıyor. Yüzyıllar önce kanlı savaşçılar böyle geceler icat etmişler ve pek çok masum insanı işkencelerle öldürmüşlerdi. Sıska suratlı adam gürledi. ''Bunları yaptı mı? Bunları söyledi mi?'' Olayı seyredenler bir ağızdan ''Evet'' dediler. ''Liderlerimize, amaçlarımıza karşı gelmek suçtur. Bu durumda suçu işleyenin cezalandırılması gerekir. Hayat denilen değerli armağanı geri almak gerekir.'' Ağaca asılı adam debeleniyor, boğuk sesler çıkarıyordu. Yerde konuşan Çinli'nin önünde zorla diz çöktürülmüş diğerleri de kendi başlarına gelecekleri düşünerek inliyorlardı. Sadece bir tek kişi emirlere karşı geliyor ve her fırsatta ayağa kalkmaya yelteniyordu. En yakınındaki muhafızın sık sık copla vurduğu bu adam Philip Danju'ydu. Echo Delta'ya başka bir mesaj gönderiyordu ama Jason Bourne bunu bir türlü anlayamıyordu. Bu pis, hastalıklı, nankör, yalancı çocuklara ders veren bu ahlaksız aramıza katılmıştı. Biz onu bir kardeş saymış, cesaretle söylediği sözlere inanmıştık. Oysa o asıl vatanımıza zarar veren bir haindir. Belki ölüm sayesinde ruhu temizlenir. Tiz sesli adam kılıcı başının üstüne kaldırdı. David Webb gözlerini kapatmak istediyse de yapamadı. Kılıç adamın karnını aşağıya kadar yararak yere indi. Sıska yüzlü adam kılıcı ikinci kez kaldırdı. Ağaçta asılı zavallının boynunu kesti. Kafa yuvarlandı. Gövde kanlar içinde yere yığıldı. Kır saçlı adam kesik kafaya yaklaştı. Elindeki kılıç birkaç kez kalkıp indi. Öldürülen adamın yüzü tanınmaz haldeydi şimdi. Daha doğrusu yüzü filan kalmamıştı. Oraya getirilen elleri kovuluları bağlı insanlar dehşetle bağırıyor, ağlıyor, yerlerde yuvarlanıyorlardı. Hepsi de acıma dileniyordu. Sadece Danju bunu yapmıyordu. Ayağa kalkarak sessiz sedasız durup elinde kılıç tutan adama baktı. Muhafız hemen yaklaştı. Onun geldiğini duyan Fransız döndü ve birden adamın yüzüne tükürdü. Muhafız gördüklerinden büyülenmiş gibiydi ya da iğrenmişti. Bu yüzden bir şey yapmadan geriledi. Eko ne demek istiyordu acaba? Born yine cellada baktı. Uzun kılıcı beyaz ipek bir atkıyla siliyordu. O sırada muhafızlar öldürülen adamın kanlı gövdesini ve tanınmayacak haldeki kafasını kaldırıp götürdüler. Orta yaşlı Çinli kılıçla genç güzel bir kadını işaret etti. Muhafızlar onu sürükleyerek getirdiler. Delta o sırada celladın yüzünü inceledi. Tüyler ürperten gözlerinde çılgınca bir pırıltı vardı. İncecik dudakları aralanmıştı. Kasap gülümsüyordu. Delta onun bir kadavraya benzediğini düşündü. Onu öldürecekti. Bir yerde onun hesabını görecekti. Çin'i Çin'e kırdıracak, uzak doğuyu kana bulayacak fanatiği öldürecekti. Bu gece. 27. ayrımın sonu. Sayfa 303.